Ayrım 39. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig, sayfa 324. Olan şuydu. Sevinçle bitirilen her iş, kişide belirli bir mutluluk yaratır ve kendinden emin bir halde, oldukça kalın bir hal alan zarfı, ceketimin iç cebine yerleştirmeye çalıştığım o anda, orada hışırtılı bir direnç hissettim. Önce bunun ne olduğunu kavrayamayıp, hırsla elimi cebime soktum. Ancak aynı anda parmaklarım dehşetle geri çekildiler. Sanki ben henüz hatırlamadan onlar o unutulmuş şeyi hatırlamışlardı. Bunlar Edith'in mektuplarıydı. Bir gün önce yazdığı birinci ve ikinci mektup. Bu gerçeği anımsayınca hissettiklerimi tam anlamıyla tanımlamam olanaksız. Sanırım bu dehşetten çok tanımlayamadığım bir utanç duygusuydu. O anda gözlerimin önündeki perde aralandı ya da içinde kaybolduğum sisler arasından çıkmayı başardım. Birdenbire son birkaç saat içinde yaptığım ve düşündüğüm hiç ama hiçbir şeyin doğru olmadığını anladım. Ne azarlanmaktan duyduğum utanç ne de kahramanca istifadan duyduğum gurur. Birdenbire kaçıp gitmek istememin nedeni ne albayın beni azarlaması, sonuçta bu her hafta olan olaylardandı, ne de arkadaşlarım karşısında küçük düşürülmüş olmamdı. Gerçekte kekesfalvalardan kaçıyordum. Onları aldatmış olmaktan, sorumluluktan kaçıyordum. İstemediğim halde bana aşık olunmasına dayanamadığım için buralardan uzaklara gitme arzusu duyuyordum. Nasıl ölüme mahkum bir hasta aniden bastıran bir diş ağrısıyla gerçek ölümcül hastalığını unutursa, ben de gerçekten bana acı veren, bir alçak gibi davranmama, kaçmak istememe neden olan gerçeği unutmuş ya da unutmak istemiş ve bunun yerine eğitim sahasındaki anlamsız bir beceriksizliği kaçıp gitmemin bahanesi olarak kabullenmiştim. Ancak şimdi gerçeği görüyordum. Bu asla kırılan onurum nedeniyle katlandığım kahramanca bir veda değildi. Bu alçakça, zavallıca bir kaçıştı. Ancak insan bir kere bir şey yaptığı zaman ondan dönmek zordur. Bir defa istifa mektubumu yazmış olduğum için artık geriye dönmeyi düşünmek bile istemiyordum. Kahretsin, onun orada beni bekleyip yalvarmasından, acı çekmesinden bana ne diye düşünüyordum öfkeyle. Beni yeterince kızdırıp şaşkına çevirmediler mi? Yabancı biri bana aşık olmuşsa bundan bana ne? Milyonlarıyla nasıl olsa başka birini bulur. Hem bulmasa bana ne? Bu benim sorunum değil ki. Her şeyden vazgeçmem, üniformamı çıkarıp atmam yetmez mi? Ben doktoru değilim ki. Bu doktor sözcüğüyle düşüncelerim ani dur sinyaliyle duran bir makine gibi ansızın durdu. Doktor sözcüğü aklıma kondoru getirmişti. Ancak aynı anda içimden bir ses, bu onun işi, onun sorunu dedi. Hastaları tedavi etmek, iyileştirmek için para alıyor. Edith de onun hastası, benim değil. Her şeyi nasıl karıştırdıysa öyle çözsün. En iyisi hemen ona gidip bu oyundan çekildiğimi söylemek. Saatime baktım. 7'ye çeyrek vardı. Trenim akşam 10'da kalkıyordu. Yeterince zamanım vardı. Zaten ona ayrıntıları açıklamam da gerekmezdi. Yalnızca benim için konunun bittiğini söylemem yeterliydi. Peki ama nerede oturuyordu? Bana söylememiş miydi yoksa unutmuş muydum? Yine de bir pratisyen doktorun telefon rehberinde hiç kuşkusuz adresi olmalıydı. Hemen karşıdaki telefon kulübesine gidip telefon rehberini karıştırmalıydım. İşte hepsi burada, kondorlar. Kondor Anton, tüccar. Kondor Doktor Emerich, pratisyen doktor. 8. Floriani Caddesi, No. 97. Sayfada başka doktor da yoktu. Bu o olmalı. Dışarı çıkarken bu adresi birkaç defa tekrarladım. Yanımda kalem de yoktu. Telaştan her şeyi unutmuştum. Hemen bir fayton çevirip araba lastik tekerleri üzerinde yavaşça ilerlerken ben de planımı kurmayı sürdürdüm. Kısa konuşmak ve kararlı olmak önemli. Kararsız olduğum izlenimini uyandırmamalıyım. Ona kekesfalvalar yüzünden kaçtığımı sezdirmemeli, ayrılığımı kaderin bir gereği olarak göstermeliyim. Aylardır bir haber beklediğimi, ancak bugün Hollanda'dan bu kaçırılmayacak iş önerisinin ulaştığını söyleyebilirim. Eğer ayrıntılara girip sorular soracak olursa da kısa kesip açıklama yapmamalıydım. Sonuçta o da bana her şeyi söylemiyordu ki. Artık başkalarını gereğinden fazla önemsemekten vazgeçmeliyim. Araba durdu. Acaba arabacı yanıldı mı, yoksa ben mi telaştan yanlış adres vermiştim? Kondorun böylesine sefil bir yerde oturması olası mıydı? Yalnızca kekes falvalardan bile dünyanın parasını alıyor olmalıydı. Ayrıca saygın hiçbir doktor böyle sefil bir barınakta oturmayı göze alamazdı. Yo, hayır, işte burada oturuyordu. Kapıdaki tabelada onun adı vardı. Doktor Emery Kondor. İkinci avlu, üçüncü kat. Muayene saatleri 2 ile 4 arası. 2 ile 4 arası mı? Saat şimdiden 7 idi. Ne olursa olsun benimle konuşacağından emindim. Hemen faytonun ücretini ödedim ve düzensiz kaldırım taşlarıyla döşeli avluyu geçtim. İyice eskimiş, yıkık dökük merdivenden yukarı çıktım. Duvarların badanaları dökülmüş, üzerlerine çeşitli yazılar, resimler kazınmıştı. Her yönden kötü yemek kokuları ile iyi kapatılmamış klozetlerden tuvalet kokuları duyuluyordu. Kirli sabahlıkları içinde koridorda dedikodu yarıştıran kadınlar, yeni bastırmaya başlayan karanlıkta sıkıntılı bir tavır içinde önlerinden geçip mahmuzlarını şakırdatan süvari subayını endişeyle süzdüler. Sonunda üçüncü kata ulaştım. Yine uzun bir koridor, sağlı sollu kapılar ve bir de tam karşıda koridorun başında bir kapı vardı. Tam doğru kapıyı belirlemek için bir kibrit yakmaya niyetlendiğim anda soldaki kapıdan çok kötü giyimli bir hizmetçi kız elinde boş bir bira kupasıyla çıktı. Akşam yemeği için bira almaya gidiyor olmalıydı. Ona Doktor Kondor'u sordum. Evet, burada oturuyor diye mırıldandı belirgin bir Çek aksanıyla. Ama henüz gelmedi. Meidling'e gitti, daha dönmedi. Biraz sonra burada olur. Saygıdeğer bayana akşam yemeğine mutlaka döneceğini söyledi. İçeri girip bekleyebilirsiniz. Düşünmeme fırsat vermeden beni içeri aldı. Burası eski tahta bir vestiyerden başka eşya bulunmayan bir antreydi. Eşyalarınızı buraya bırakabilirsiniz diye işaret ettikten sonra biraz daha iyi döşenmiş sayılabilecek bekleme odasına giden kapıyı açtı. Burada küçük sayılabilecek bir masanın etrafında 5 kadar sandalye ve sol duvarda içi kitaplarla dolu eski bir kütüphane vardı. İşte şuraya oturabilirsiniz dedi hafif kibirli bir sesle. Hemen anlamıştım. Kondor'un hastaları genellikle yoksul kişilerdi. Zengin hastalara ise özel bir ilgi gösteriliyordu. İlginç bir insan, çok ilginç bir insan diye düşündüm. İsteseydi yalnızca kekes falvadan alabilecekleriyle bile zengin olması işten bile değildi. Bekliyordum. Bu doktor muayenehanelerindeki olağan sinirli beklemelerden farksızdı. Huzursuzluğunuzu meşgul bir adam görüntüsü vererek belli etmemeye çalıştığınız, bu amaçla eski dergileri birbiri ardından karıştırıp okumadan bir kenara koyduğunuz türde bir bekleme. Durmadan ayağa kalkıp yeniden oturduğunuz, sabırsızlık içinde saate bakıp her dakikayı ayrı ayrı 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 diye sayıp hipnotize olmuş gibi durmadan muayene odasının kapısına baktığınız türde bir bekleme. Sonunda saat 7.20'yi gösterdiğinde daha fazla beklemeye sabrım olmadığını fark ettim. Oturmaktan iki sandalyeyi iyice ısıtmıştım bile. Ayağa kalkıp pencereye yaklaştım. Aşağıdaki avluda yaşlı, kamburu çıkmış bir adam, hayatını hamallıkla kazanıyor olmalıydı, el arabasının tekerlerini yağlıyordu. Aydınlık mutfak pencerelerinden birinin gerisinde bir kadın ütü yapıyor, bir diğerinde ise kadının teki lavabo teknesinde çocuğunu yıkıyordu. Hangi katta olduğunu tam olarak kestiremediğim bir yerde, tam üstümde ya da altımda bir yerlerde biri, piyanoda durmadan aynı gamı tekrarlıyordu. Yeniden saate baktım. 7.25, 7.30. Niçin hala gelmemişti? Daha fazla beklemeye sabrım yoktu. Bekleyemeyecektim. Beklemenin sinirlerimi bozduğunu, kendime güvenimi, kararlılığımı yitirmeme neden olduğunu hissediyordum. Sonunda bitişikte bir kapının açıldığını duyarak rahat bir soluk aldım. Hemen kendime çekidüzen verdim. Onun karşısında rahat ve kararlı görünmeliyim diye tekrarladım kendi kendime. Ona kayıtsız bir tavırla yalnızca veda etmek için geçerken uğradığımı söyleyecek, ondan en kısa zamanda kekes falvalara giderek onları gidişimden haberdar etmesini isteyecektim. Eğer üzülüp ayrıntı isterlerse onlara Hollanda'da çok iyi bir iş bulduğumu ve hemen işbaşı yapmak üzere istifamı vermem gerektiğini iletmesini rica edecektim. Hay Allah, Neden hala gelmiyor? Bekletiyordu. Bitişikte bir sandalyenin çekildiğini duyuyordum. Yoksa bu aptal hizmetçi parçası benim beklediğimi haber vermeyi mi unutmuştu? Dışarı çıkıp kıza kendimi anımsatmayı düşündüm. Ancak birden durakladım. Bitişikteki kondor olamazdı. Onun ayak seslerini tanıyordum. Ona eşlik ettiğim o geceden onun kısa bacakları, gıcırdayan ayakkabılarıyla ağır ağır her adımında üzerine basa basa yürüdüğünü biliyordum. Yan odadan gelen ayak sesleri ise çok farklıydı. Her kimin ise bu adımlar bir yaklaşıp bir uzaklaşıyordu ve bunlar ayağını hafiften sürüyen birinin çekingen, tereddütlü adımlarıydı. Yan taraftan gelen bu ayak sesleriyle neden bu kadar ilgilendiğimi, heyecanlanıp kulak kesildiğimi bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki bitişikteki insan da aynen benim gibi endişeli ve huzursuzdu. O anda kapıda hafif bir hışırtı duydum. Biri kapının tokmağıyla oynuyor olmalıydı. Gerçekten de tokmak hareket etmişti. Alacakaranlıkta kapının pirinç tokmağı hafifçe kımıldadı ve kapı biraz aralandı. Belki de bu hava akımının sonucuydu. Rüzgardan olmalı dedim kendi kendime. Normal bir insan kapıyı böylesine yavaş aralamazdı. Olsa olsa tereddüt içindeki bir hırsız böyle gelebilirdi. Ancak yanılmıştım. Kapı giderek daha fazla aralandı. Dışarıdan biri kapıyı yavaşça, dikkatle açıyor olmalıydı. O anda karanlıkta kapıda bir insan silüeti göründü. Bakışlarım dona kalmıştı. Aynı anda kapının aralığından bir kadın sesi duyuldu. "Orada kimse var mı?" O anda kelimeler boğazıma tıkandı. Böyle bir şeyi yalnızca bir tür insanın sorabileceğinin bilincindeydim. Bir körün. Yalnızca kör insanlar böylesine tereddütlü, böyle ayaklarını sürüyerek yürür ve böylesine ürkek, endişeli bir ses tonuyla konuşurlardı. Aynı anda kafamda bir şimşek çaktı. Anımsamıştım. Kekesfalva, Kondor'un kör bir hastasıyla evlendiğini söylememiş miydi? Bu o olmalıydı. Kapının aralığında durup orada olduğumu fark etmediği için bunu soran bu kadın ancak onun karısı olabilirdi. Gözlerimi iyice bastıran karanlığa alıştırmaya çaba harcayarak kapı aralığındaki gölgeyi gölgeler arasından tam olarak seçmeye çalıştım. Bu gri, dağınık saçlı, zayıf, bol sabahlık giymiş bir kadın silüetiydi. Aman Tanrım, hiçbir çekiciliği olmayan bu çirkin kadın mı Kondor'un karısıydı? Tamamen cansız gözlerle sana baktığını hissetmek ama seni görmediğini bilmek korkunç bir şeydi. Başını hareket ettiriş şeklinden göremediği odada yabancı birini bulmak için tüm duyularıyla çabaladığı anlaşılıyor. Bu çaba zaten çirkin olan büyük yayvan ağzının daha da itici görünmesine yol açıyordu. Bir an için hiç ses çıkarmadan öylece kaldım. Daha sonra ayağa kalktım ve hafifçe eğilip selam verdim. Bir körün karşısında eğilmenin hiçbir anlamı olmadığını bilmeme rağmen kendimi eğilmekten alıkoyamamıştım. Kekeledim. Doktoru bekliyordum da. Şimdi kapıyı tam olarak açmıştı. Sol eliyle karanlık odada tutunacak bir dayanak ararmışçasına kapının tokmağına tutunmuştu. Sonra elleriyle etrafı yoklayarak ilerledi. Donuk bakışlı gözlerinin üstündeki kaşları yay gibi gerilmişti. Çok daha farklı, sert bir sesle azarladı. Muayene saati bitti. Eve dönen insanın doktor da olsa yemek yiyip dinlenmeye hakkı vardır. Yarın gelemez misiniz? Her kelimede yüz ifadesi biraz daha sertleşiyor, huzursuzluğu artıyordu. Kendine hakim olmakta zorlandığı anlaşılıyordu. İsterik biri diye düşündüm. Onu kızdırmamalı. Aptalca olmasına rağmen yeniden boşluğa eğilerek mırıldandım. Özür dilerim saygıdeğer hanımefendi. Saygıdeğer doktorun akşamın bu geç saatinde beni muayene etmesini tabii ki beklemiyorum. Ona yalnızca bir bilgi iletmek istiyordum. Hastalarından biriyle ilgili. Hastaları, hep hastaları. Kızgın ses tonu ağlamaklı bir hal almıştı. Dün akşam 1:30'da biri gelip onu aldı ve hastaya götürdü. Bu sabah da 7'de. Muayene saati biter bitmez de gitmesi gerekti. Hala da dönmedi. Onu rahat bırakmazlarsa yakında kendisi hastalanıp yatağa düşecek. Artık yeter. Muayene saatinin bittiğini söyledim. Saat 4'te bitti. Çok istiyorsanız ona bir not bırakabilirsiniz. Ya da acilse başka bir doktora gidin. Şehirde yeterinden fazla doktor var. Her köşede bir tane bulabilirsiniz. Bana doğru yaklaştı. Fal taşı gibi açılmış gözlerin beyaz cam bilyeler gibi parladığı bu öfkeli yüz ifadesinden ürktüm ve sanki suçumun farkındaymışçasına birden geri çekindim. Size gitmenizi söyledim. Gidin, defolun. Onu rahat bırakın. Bırakın da o da diğer insanlar gibi yemeğini yiyip uyuyabilsin. Hepiniz onun yakasına yapışmayı bırakın artık. Sabah akşam, bütün gün yalnızca hastalar, hastalar. Onlar için koşuşup duruyor. Kendini harap ediyor. Hem de bir hiç uğruna. Onun zayıf olduğunu fark ettiğiniz için ona yapışıyor, peşini bırakmıyorsunuz. Çok kötü, çok acımasızsınız. Hepiniz ama, hepiniz öylesiniz. Yalnızca sizin hastalığınız, yalnızca sizin dertleriniz. Başka hiçbir şey bilmiyorsunuz. Buna dayanamıyorum ve artık izin vermek de istemiyorum. Size gitmenizi, defolup gitmenizi söyledim. Onu rahat bırakın. Evde geçireceği şu birkaç akşam saatini huzur içinde geçirme fırsatı tanıyın. Bu arada etrafı yoklayarak masaya ulaşmıştı. İçgüdüsel olarak nerede olduğumu aşağı yukarı saptamış olmalıydı. Gözlerini sanki beni görüyormuşçasına tam üstüme dikmişti. Öfkesinde öylesine haklı ve aynı zamanda öylesine hastalıklı bir çaresizlik ifadesi vardı ki ister istemez utandığımı hissettim. Özür dileyen bir sesle yanıt verdim. Beni bağışlayın hanımefendi. Saygıdeğer doktorun dinlenmesi gerektiği konusunda size tamamen hak veriyorum. Zaten benim amacım da onu uzun boylu rahatsız etmek değil. Ona yalnızca bir mesaj yazıp bırakmama izin verirseniz ya da belki yarım saat kadar sonra telefonla arasam daha iyi olur mu? Hayır, hayır diye haykırdı kızgın bir sesle. Telefon etmeyin. Zaten bütün gün telefon hiç susmuyor. Herkes ondan bir şeyler istiyor, derdini anlatıyor, çaresini soruyor. Ağzına attığı lokmayı çiğnemeye bile fırsat bulamadan kalkıp telefona koşması gerekiyor. Yarın muayene saatinde gelmenizi söyledim size. Sonunda ölüm yok ya. Bu kadar da aceleniz olamaz. Onun da dinlenmesi gerek. Haydi artık gidin. Size gitmenizi söyledim. Defolun. Kör kadın öfkeyle sıktığı yumruklarıyla etrafı yoklayarak sarsak adımlarla bana doğru geliyordu. Bu korkunç bir durumdu. Bir an sonra gergin elleriyle beni yakalayacağı hissine kapıldım. Ancak o anda dışarıda ev kapısının açıldığını, sonra da kilidin kapandığını duydum. Bu kondor olmalıydı. Kadın hemen irkilerek kulak kesildi. Birden tavrı değişti. Tüm vücudu titremeye başladı. Yumruklarını açıp ellerini yalvarırcasına kenetledi. "Ne olur onu alıkoymayın," diye fısıldadı. "Ona bir şey söylemeyin. Bütün gün dışarıdaydı. Ne kadar yorgun olduğunu düşünün. Lütfen saygı duyun. Ona da acımalısınız." O anda kapı açıldı ve kondor içeri girdi. 39. ayrımın sonu. Sayfa 333.